Ayrım 18. Sayfa 152. Günümüzde de İslam inancına karşı birleşip müesseseler kuranlar yok mu? Onlar birbirlerinin arasında kenetleniyorlar, basın vasıtasıyla kinlerini kusuyorlar. Geçmişlerinden aldıkları şirk inancının etrafında kenetlenip o inancı İslam'a ve tevhid inancına karşı amansızca savunmuyorlar mı? Hala Allah'ın oğlu Rab İsa deyip şirklerini savunup İslam'ın tevhid inancına karşı çetin mücadele vermiyorlar mı? Hala atalarından aldıkları inancı sorgulayıp tevhid inancına geçmemeleri aralarındaki bu mezhep ve grup sevgisinden kaynaklanmaktadır. Atalarımız Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyordu. Onu Rab edinmişti, biz de öyle yaparız diye aralarındaki kenetlenmeleri bu ufki sevginin neticesi olmaktadır. Kur'an'daki hakiki İslam'a, onun getirdiği hayat görüşüne karşı çıkanların birbirlerini nasıl sevip kenetlendikleri apaçık görülmektedir. Hazreti İbrahim'in dönemindeki durum aynen ve biraz daha genişleyip kuvvetlenerek devam etmektedir. Onlar birbirlerini Müslümanların birbirlerini sevmesinden fazla sevmektedirler. Bunlar Allah'ı bırakıp yanlış felsefeleri, ideolojileri ve grupları tanrı ediniyorlar. Hele Müslümanların arasında teşekkül eden gruplar ve gruplara mensup fertler, diğer gruplardakileri mümin olarak göremeyecek kadar keskin bir tanrı değişimine gitmişlerdir. Birilerinin Müslüman olması yeterli değil, kendilerinden olması gerekiyor. Bu insanlar kendi yaranlarının hatalarını ise asla görmemektedirler. Yüce Allah bunların ahiretteki durumunu şöyle anlatmaktadır. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Parantez Ankebut 26. Bu dünyada İslam'a ve Kur'an'a karşı birbirini sevip kenetlenenler ve teşkilat kuranlar, öteki alemde birbirine lanet okuyup birbirini tanımazlıktan geleceklerdir. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'in bu sözünü bize niçin nakletmektedir? Ayet şu mesajı vermektedir. Bu dünyada kuracağınız dostluklar ve birbirinizi sevmeniz dünya ile sınırlı olmamalı. Ahirete de intikal etmelidir. Onun için din eğitimi manevi bakımdan kimin dost, kimin düşman olduğunu insanlara, özellikle müminlere tanıtmalı, kalıcı dostluk ve sevginin peşinde koşmalarını temin etmelidir. Bu dostluk ve sevgi nasıl oluşacaktır? Bu sorunun cevabını verebilmek için şu ayetlere gitmemiz gerekiyor. Ey iman edenler! Allah'a saygı duyun ve doğrularla beraber olun. Parantez Tevbe 119. Doğru insanlarla beraber olmadan önce Allah'a saygı duymak gerekiyor. Allah'a saygı duyanın arkadaşlığı da doğru olur. Allah'a ve peygamberine itaat edenler, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şahitler ve iyi kişilerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Parantez Nisa 69. Demek ki bu insanlarla arkadaş olabilmek için Allah'a ve peygamberine itaat etmek gerekiyor. Kısaca Allah'a saygı ve itaat, peygambere itaat ve doğru insanlarla beraber olmak, ahirette en güzel beraberliği ve arkadaşlığı getirecektir. Aksi takdirde kafirlerin bu dünyada geçici sevginin üzerinde kurdukları ve İslam'a karşı kullandıkları dostlukları, birliktelikleri ve yoldaşlıkları ahirette lanetlemeyi, tanımazlığı getirecektir. Bunlar da yetmeyecektir. Bu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Okunurken gürültü çıkarınız ki duyulmasını engelleyesiniz. Parantez Fussilet 26. Diyen kafirlerin bir kısmı diğerler için şöyle diyeceklerdir. Ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım. Parantez Fussilet 29. İslam'ın düşmanı olan kafirlerin ahirette kendi aralarındaki davranışı böyle olurken, Yüce Allah'ın onlara olan muamelesi de onları cehennem ile cezalandırıp yardımlarını kesmektir. Başka bir ifadeyle cehenneme gidecekler ve yardımcıları da olmayacaktır. İslam'a karşı bu dünyada kurulan dostluklar, sevgiler ve yardımlaşmalar, öteki alemde cehenneme, lanete, terk edilmişliğe ve yardımsızlığa dönüşecektir. Buraya kadar Hazreti Nuh zamanındaki ve Hazreti İbrahim dönemindeki puta tapıcılığı anlattık. Şimdi ise Hazreti Peygamber dönemindeki puta tapınmayı ele almak istiyoruz. Kur'an, Arapların tapındığı üç büyük putu gündeme getirmektedir. Bu konudaki ayetler şöyledir. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı? Demek ki erkek size, dişi Allah'a, öyle mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin babalarınızın verdiği isimlerden başka bir şey değildir. Allah bu konuda bir delil indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Halbuki onlara Rablerinden doğru yolu gösteren bir rehber gelmiştir. İnsan aklına eseni yapamaz. Ahiret de bu dünya da yalnız Allah'ındır. Parantez Necm 19-25. Bu ayetler müşriklerin üç putunu gündeme getirmekte ve Arapların sahte tanrılarının üçünü bildirmektedir. Necm suresinin bu ayetleri kadarki 18 ayetinde Hazreti Peygamber'e gelen vahiy ele alınırken, birden bu putlar meselesini niçin geçildi diye sorabiliriz. Bize göre Yüce Allah şuna işaret etmekte ve soru sormaktadır. Hazreti Muhammed'in getirdiği ve size tebliğ ettiği tevhid inancındaki Yüce Allah, vahiy yoluyla bilgiler vermektedir. Sizin en büyük sahte tanrılarınız olan Lat, Uzza ve Menat, böyle bir öğretim faaliyeti yapıp sizlere vahiy gönderebiliyor mu? Yüce Allah bu ayetleriyle Arapların çok tanrılı bir inanış biçimine sahip olduklarının bilgilendirmesini yapmaktadır. Ayetlerde yer alan tanrılar, putlar, Arapların inanç hayatında yer aldıkları sıra ile gündeme getirilmektedirler. En eskisi Lat, sonra Uzza ve en sonuncusu da Menat olmuştur. Hristiyanlardaki üçlü ilah anlayışı ile Araplardaki bu üçlü ilah anlayışı arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Soruyu cevapsız bırakıyor ama böyle bir şeyin üzerinde düşünülmesini de istiyoruz. Arapların diğer küçük putçuklarının bu üç putu temsilen yapıldığını hatırlatmakta yarar vardır. Yüce Allah, müşriklerden bu putlar üzerinde düşünmelerini ve onların tanrı olamayacağı neticesine varmalarını istemektedir. Başka bir çıkarımla Müslümanlara bu putların yok edilmesini hedef olarak göstermektedir diyebiliriz. Lat putunun, Sakiflerinin, Uzza'nın, Kureyş ve Kinane oğullarının, Menat'ın da Hilal oğullarının putu olduğu nakledilmektedir. Yüce Allah Necm suresinin 21 ve 22. ayetlerinde konuyu tekrar gündeme getirerek değerlendirmesini yaparken, insafsızca, haksızca, zalimce anlamına gelen diza kelimesine yer vermektedir. Erkek çocukları kendilerine, kızları Allah'a vererek yaptıkları taksimatın zalimane bir davranış olduğunun vurgusu ayette yapılmaktadır. Burada şu soruyu sormamızda yarar vardır. Bu iki ayetin burada önceki ayetlerle ne ilişkisi vardır? Çünkü bir önceki ayetlerde putlar, daha öncekilerde ise Hazreti Peygamber'e vahiy yolu ile gönderilen mesaj ve ona yapılan öğretim söz konusu edilmişti. Sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Hazreti Peygamber'e gelen vahyin öne çıkan iki devrimi gündeme getirilmektedir. Birincisi şirkle mücadele vermek, ikincisi de kadın haklarını öne çıkarmaktır. Yüce Allah, kadın haklarını şirk kavramı içinde ele alarak önemini vurgulamaktadır. Tevhid inancının, yani Allah'ın tekliğinin bayrağını insanların gönül ülkesinde göndere çekmek için putperestlikle ve kız çocuklarını Allah'a vermekle meydana gelen şirk ile mücadele vermek gerekiyordu. İşte Hazreti Peygamber'e gönderilen vahyin, yani Kur'an'ın gerçekleştirdiği bu iki devrimi belirtmek için bu konulara yer verilmiştir. Bu noktada bir soru daha sormamız gerekiyor. Acaba Yüce Allah kız çocuklarını adi gördüğü için mi taksimatın haksız olduğunu söylemektedir? Elbette ki Yüce Allah taksimatta kendi tarafına düşenin değersiz olduğunu öne sürmek için böyle bir değerlendirme yapmamaktadır. Bu değerlendirmeyi böyle bir taksimatın şirk olduğunu vurgulamak ve onun zulüm olduğuna dikkat çekmek için yapmaktadır. Netice olarak diyebiliriz ki Yüce Allah Arapların kız çocukları hakkındaki anlayış, inanış ve adetlerini bize anlatarak Allah'a çocuk isnat etmemizi ve kadınları değersiz görmemizi önlemekte, böylece bize eğitim vermektedir. Geçmişin anlayışının analizini yaparak zamanımıza ve geleceğe ışık tutmakta, böylece tarihi olguların din eğitimindeki yerini göstermektedir. Aslında bu şekilde isimlendirerek putlar edinmek, atalarından gelen bir gelenektir. Hazreti Peygamber dönemindeki Araplar da bu geleneğin takipçisi olmuştur. Onun için Yüce Allah bu isimlerin uydurma olduğunu, gerçekle alakası olmadığını vurgulamaktadır. Böylece Yüce Allah bizlere geleneğin, geçmişin, yoz kültürünün gelecek nesillere nasıl ayak bağı olduğunu, onların beyinlerine ve gönüllerine nasıl zincir vurduğunu göstermektedir. Onun içindir ki Kehf 55'te şöyle buyurmaktadır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerine istiğfardan alıkoyan evvelkilerin sünnetidir. Bunu anlatmakla Yüce Allah, atalarımızın bize bıraktığı kültür ve inanış biçiminin sorgulanmasının önemine işaret etmektedir. Geçmişi sorgulamadan aynen yaşamanın ve geleceğe aktarmanın yanlışlığına da dikkat çekmektedir. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Parantez Yusuf 40. O putlara verdiğiniz isimler, edindiğiniz tanrılar kendi uydurmalarınızdır. Bu konuda Allah'tan bir kanıt veya delil gösteremezsiniz. Çünkü Yüce Allah böyle bir delil indirmemiştir. Dinde var olan bir şey mutlaka Allah'ın indireceği, öğreteceği bir delile dayanmalıdır. Yusuf 40'ta Yüce Allah'ın bu konuda bir delil indirmediği söylendikten sonra şu da ilave edilmektedir. Hüküm sadece Allah'a aittir. Yani kimin tanrı olacağına ve kimin tapınılacağına dair hükmü sadece Allah verebilir. Bu konuda insanların bir yetkisi yoktur. Dini ve onun özü olan tek tanrı ilkesini Allah'tan başkası koyamaz ve bu yetki kimseye verilmemiştir. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bundan şu sonucu çıkarıyoruz. Din adına konuşurken Allah'ın indirdiği bir delile dayanmak gerekiyor. Çünkü din adına hüküm verme yetkisi sadece Allah'a aittir. Yüce Allah böyle sahte tanrılara isim verip onlara tapınmanın sebebini veya kaynağını müşriklerin zanlarına ve nefislerinin arzularına tabi olmaları şeklinde belirlemektedir. Demek ki şirk koşmanın sebepleri arasında zanna ve nefsin arzusuna uyma vardır. Yusuf 40'a göre de bilememe, bilgisizlik yani cehalet vardır. Böylece zannın ve nefsin nedenli etkileyici olduğuna, insanı peşinden sürüklediğine, inanç duygusunu yanlış yönlendirdiğine işaret edilmekte, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde konu açıklığa kavuşturulmaktadır. Necm 23. ayette geçen El-Hüda kelimesi neyi ifade etmektedir? Otoritelerin bir kısmı buna Kur'an, peygamber, mucizeler demişlerdir. Bize göre Allah'tan gelen El-Hüda Kur'an'dır. Çünkü yol göstermek ve rehberlik yapma görevi Kur'an'a verilmiştir. Parantez Bakara 2, Yunus 57. Yüce Allah'ın rehber göndermesi, onları öğretime tabi tutması anlamına gelmektedir. Peki rehber denen Kur'an bu konuda ne getirdi? Soruya cevap verebilmek için Yusuf 40'a gitmemiz gerekiyor. Allah size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. İşte Allah'tan gelen rehber, kitap Kur'an'ın koyduğu öğretici temel ilke budur. Müşrikler, Yüce Allah tevhid inancını öğretmesine rağmen hala putlara tapınmalarına bir mazeret bulamayacaklardır. Din konusunda insan gelişigüzel hareket edemez ve istediği inanç şeklini kabullenemez. Öyle aklına esen her şeyi tatbikata koyamaz. Kime nasıl tapılacağı insanın isteğine bırakılmamış, bu alanın Allah'a ait olduğu belirtilmiştir. Bir taraftan Lat, Uzza ve Menat'ı tanrı edineceksin, diğer taraftan kızlara Allah'ın çocukları deyip erkekleri kendine alacaksın. Bu düşüncelerin insana zarardan başka bir şey getirmeyeceğini, bunların kuruntudan başka bir şey olmadığını Yüce Allah burada vurgulamaktadır. Müşriklerin tanrı edinip taptıkları Lat, Uzza ve Menat, bir dünya ve ahiret kuracak güçte değillerdir. Bu yüzden onlar tanrı olamazlar. Dünyayı ve ahireti yaratan Allah'tır. Kimilerini bu dünyada, kimilerini ahirette, kimilerini de hem dünyada hem de ahirette cezalandırır veya ödüllendirir. Ceza ve ödülü olmayan bir varlığın tanrı olması mümkün değildir. Böyle tanrılar müşriklerin hayali ve kuruntusudur.